bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Gladio ve Ergenekon, Doğu Perinçek, Kaynak Yayınları, 6. basım, Ekim 2008. Bu kitap 328 sayfadır. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 10 Kasım 2008. Okuyan Levent Filyoz. Arka kapak. Gladio Türkiye'de kaç merkez değiştirdi ama Perinçek düşmanlığını değiştirmedi. Perinçek Gladio'yu yalnız açık ve gizli iktidarıyla değil, kanlı tertipleriyle, işkencehaneleriyle, yargılanmalarıyla, psikolojik savaşıyla tanıdı ve tanıttı. 40 yıllık birikim bu kitapta. Emperyalist sistemin 21. yüzyıl devletinin teorisi de bu kitapta. Gladio nedir? Yer altındaki NATO. Türkiye tarihçesi. STK'dan Fethullahçı Gladio'ya. Türk ordusuna darbeler tarihi. Yeni merkez, yeni görev. Son tertip Ergenekon. Ayrıca Perinçek'in emniyet ve savcılık ifadelerinin tam metinleri. Ön söz. 40 yıllık Gladio Savaşı'ndan geliyoruz. Bizlerin Gladio ile çarpışmaları 1971-12 Mart darbesinin işkencehane ve hapishanelerinde başlar. Kontr gerillayı açığa çıkaran kampanyalarla devam eder. 12 Eylül hapishanelerinden geçer. Devlet içindeki CIA, Mossad ekibinin ve Susurluk çetesinin yakasına yapıştığımız günlerin başarılarıyla boyutlanır ve bugünlere gelir. Başka deyişle biz Gladio'yu kitaplardan öğrenmedik. Ya Gladio biz Türk milletini esir edecektir ya da biz Türkiye'mizi Gladio'dan temizleyeceğiz. Bu ABD ile Türkiye'nin egemenlik savaşıdır, iktidar savaşıdır. Ergenekon tertipleri işte bu savaşın son sahnesidir. Yaşanan tecrübelerin kitabını yazalım dedik. Biz yazdık. Bizlerin partili mücadelesinin eseridir bu kitap. 40 yıllık çarpışmalar İşçi Partisi'nin örgütlü mücadelesidir. Bu büyük mücadeledeki başarılar Türk milletinin ve onun öncü partisinin başarılarıdır. Son sözü daha söylemedik. Söylenmesi yakındır ve o zaman ABD Ergenekon'u görecektir. Bu elinizdeki özet kitaptır. Kapsamlı ve ayrıntılı olanı Ferit İlsever arkadaşımız 1980 öncesinden beri yazıyor. 3 cilt halinde yayımlanacak. Başta kontur gerilla şehitlerimiz Bora Gözenler ve Molla Resul Sakarlar olmak üzere bu kitapta kanı, canı, teri olan bütün arkadaşlarımı özlemle, sevgiyle ve saygıyla anıyorum. Kitabın yazılması sırasında görüşleri ve eleştirileriyle katkıda bulunan arkadaşlarıma, başta Ferit İlsever olmak üzere Nusret Senem, Hikmet Çiçek, Serhan Bolluk, Adnan Akfırat ve Hayati Özcan'a yürekten teşekkür ederim. Bütün Türk milleti Ergenekoncudur ve biz İşçi Partisi Ergenekon'un demircisiyiz. Bu kez Türk milleti Ergenekon'dan emekçi önderliğinde çıkacak. Doğu Perinçek, 21 Eylül 2008, Tekirdağ Birnoğlu F tipi cezaevi, B54. Birinci bölüm, Gladio. 1. Gladio nedir? Adı. Türkiye'de kontur gerilla diye ün yapmıştı. NATO içindeki adı Süper NATO. İtalya'da Gladio deniyor. Ülkemizde derin devletten söz edildi. Örgütün Türkiye'deki adının Ergenekon olduğu ilk kez İşçi Partisi'nin 1997 yılında düzenlediği Uluslararası Susurluk Konferansı'nda açıklandı. Kontur gerilla adı olayın özünü vermiyor. Akıllara daha çok bir takım tertipleri, 12 Mart sorgulamalarını, cinayet ve işkenceleri getiriyor. Oysa görünürdeki hükümeti yönlendiren, ülkeyi denetleyen bir gizli örgütlenmedir söz konusu olan. Bu yüzden derin devlet diyenler oldu. Türk devletinin içine yuvalandırılmış, bu doğru. Ancak bu kumanda merkezi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elinde değil. Tam tersine milli devleti Atlantik emperyalistleri adına denetleyen bir örgütlenme. ABD Türkiye Devleti'nin kilit mevkilerini ele geçirmiş. Örgütün her NATO ülkesinde milli tarihte kökleri olan özel bir adı olduğu biliniyor. Yunanistan'da koyun postu deniyor. İtalya'daki adı uluslararası ün yaptı. Gladio. Türkiye'de Ergenekon adını taşıdığını ilk kez 14-15 Haziran 1997 günleri İşçi Partisi İstanbul İl Merkezi'nde toplanan Uluslararası Susurluk Konferansı'nda Erol Mütercimler'den duyduk. Dipnot, bütün yönleriyle Susurlu Kaynak Yayınları İstanbul Haziran 1998 sayfa 48 ve devamı. Çok sevdiğim dostum 12 Eylül 1980 öncesinde şehit edilen Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul'da Ecevit'e olayların arkasında Albay Ergenekon adında bir kişiden söz etmiş. Dipnot, Ecevit Kılıç, Özel Harp Dairesi, 2. Basım, Güncel Yayıncılık, 2002-2007, sayfa 273. Özel Harp Dairesi'nin böyle bir ismi kullanmış olduğunu kesin bilmiyoruz, ancak doğru olabilir. Ne var ki biz bu ismi kullanmayı yerinde bulmuyoruz. Ergenekon gibi büyük bir destanımızın ABD güdümlü bir örgütün ismi olarak anılması Türkiye'ye karşı başlı başına bir psikolojik savaştır. Aslında olayı en iyi anlatan isimlendirme Süper NATO. Fakat bu ad dünyada olsun Türkiye'de olsun pek kullanılmıyor. Örgütün çekirdeği içinde dolaşımda olan bir adlandırma. Oysa dünya onları o adla tanımıyor. Epey tarttıktan sonra Gladio adını yeğledik. Gerçi İtalya'daki adı ancak dünya Süper NATO'yu Gladio diye tanıdı. NATO'nun göz ardı edilen işlevi. NATO ne işe yarar? Bugün bu soru daha da geçerlidir. NATO 2. Dünya Savaşı sonrasında Kuzey Atlantik'in iki yakasındaki ABD ve Avrupa devletleri tarafından kurulmuştu. Adı üstünde Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü. NATO kendisini Sovyet tehdidine karşı savunma ihtiyacı ile açıklamıştır. Hep öyle anlatıldı. Karşı cephedeki Sovyet bloku ve 3. Dünya ise NATO'nun ABD saldırganlığının en önemli askeri aracı olduğunu saptadı. NATO bu saptamayı uygulamalarıyla sürekli doğruladı. Zaten savunma ve saldırı her zaman birbirini tamamlar, birbirinin devamıdır. Bu açıdan NATO'nun savunma yüzünü görenler de saldırı yüzünü görenler de en sonunda aynı saptamaya işaret ediyorlardı. NATO dışa karşı bir örgütlenmeydi. Bu saptamanın ne kadar eksik hatta yanlış olduğu 1990 sonrasında ortaya çıktı. Varşova Paktı ortadan kalktı ve Sovyetler Birliği dağıldı. 1990'a geldiğimiz zaman NATO'nun 40 küsur yıldır kendi varlık nedeni olarak açıkladığı tehdit artık yoktu. Ama NATO hiçbir şey olmamış gibi varlığını sürdürdü. Demek ki NATO'nun resmi olarak belirtilmeyen başka bir işlevi vardı. O da üye ülkeleri ABD adına denetleme aracı olmasıydı. Hatta denilebilir ki Kuzey Atlantik Örgütü'nün bu işlevi savunma denen işlevinden daha geçerliydi. NATO ile Sovyetler Birliği arasında silahlı bir hesaplaşma veya savaş yaşanmamıştı. Ama ABD 2. Dünya Savaşı sonrasından beri Norveç'ten Türkiye'ye kadar uzanan coğrafyayı NATO aracılığıyla güdüm altına almıştı. Denetlenen alan Batı ve Güneydoğu Avrupa'ydı. Dipnot, bu konuda bakınız Adnan Akfırat, Özel Savaş, Genişletilmiş 2. Basım Kaynak Yayınları, Nisan 2002, sayfa 144. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra iki süper devlet arasındaki rekabetin odağı Avrupa'ydı. Yani dünyada üstünlük için mücadele sonuç olarak Avrupa'yı denetlemek için yapılıyordu. ABD demokrasi cephesinin 2. Dünya Savaşı'ndaki zaferinden sonra dünya efendiliği iddiasıyla Hitler'in çizmelerini giydi. Amacına ulaşması için belirleyici olan Avrupa'nın denetlenmesiydi. Batı Avrupa dünya üretimi içinde önemli bir paya sahipti. Eğitilmiş nitelikli insan gücü ve gelişmiş teknoloji oradaydı. Rakip süper devletin yayılmasına Avrupa'dan set çekmek can alıcı önemdeydi. Dahası Sovyetler Birliği'ni kuşatmak ve dağıtmak için de Avrupa belirleyici coğrafyaydı. Avrupa'nın güneydoğusu yani Yunanistan ile Türkiye iki süper devlet arasındaki rekabet odağının kanadında yer alıyorlardı. Türkiye Orta Doğu'da Sovyetler Birliği'ne ve bölge ülkelerine karşı yeşil kuşak oluşturmak için kilit ülkeydi. Özetle ABD'nin dünya çapındaki stratejik hedefine ilerleyebilmesi için Batı Avrupa'yı Güneydoğu kanadına kadar denetim altında tutması merkezi önemdeydi. ABD'nin NATO ülkelerini denetleme aygıtı. Kuşkusuz bu denetimin araçlarının yaratılması gerekiyordu. İşte NATO, ABD'nin bu ihtiyacına hizmet eden en kapsamlı, en etkili ve en işlevsel örgütlenmeydi. Ancak olay burada bitmiyor. ABD'nin NATO ülkelerine kumanda etmesi için somut aygıtı kurması ve çalıştırması gerekiyordu. İşte Süper NATO'nun veya İtalya'daki adıyla Gladio'nun işlevi burada başlıyor. İtalya'nın Gladio soruşturmasını yürüten ünlü savcısı Felice Casson örgütün karakterini şöyle açıklıyor. Kuruluş amacı ülkeyi Sovyetler Birliği işgaline karşı korumak ama daha 1960'lı yıllara gelmeden bu amacından sapıp ülke içindeki muhaliflere karşı da görev yapmaya başladı. Aslında CIA'nın hoşuna gitmeyen grupları baskı altına alıyor, sindiriyordu. Sadece solculara karşı değil, o dönem hangi kesim muhalifse, mesela Hristiyan demokratlara karşı bile görev yaptı. Yani kim CIA'ya, Amerika'ya muhalifse hedefte onlar vardı. Bu yapı NATO'ya bağlıydı ama sadece bununla bitmiyordu. Bu yapı aynı zamanda CIA'ya bağlıydı. Dipnot, Felice Casson'un saptamaları için bakınız aydınlık sayı 1099, 10 Ağustos 2008, sayfa 26-27. İtalyan savcı Süper NATO'nun iktidar savaşı veren, muhalifleri ABD ve CIA ile birlikte bastıran bir hükümet örgütlenmesi olduğunu kendi tecrübesinde saptamıştır. NATO ülkelerinin birer hükümeti var. Almanya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İtalya, Yunanistan, Türkiye'nin ve diğer üye ülkelerin birer hükümeti var. Bu hükümetleri Washington'dan veya NATO merkezlerinden kırmızı telefonla yönetemezsiniz. Ancak NATO ülkelerini tek tek o ülke hakim güçlerinin içinde özel bir kumanda merkezi ve aygıtı kurarak yönlendirebilir, yönetebilirsiniz. Yapılan iş budur. Gladio aslında NATO'dan da geniş, ABD merkezli sistemin örgütlenmesidir. Gladio örneğin İspanya ve Portekiz'de bu ülkeler NATO'ya alınmadan önce daha Franco ve Salazar'ın faşist dikta dönemlerinde oluşturulmuştu. Yine ABD güdümlü Latin Amerika, Asya ve Afrika ülkelerinde Gladio benzeri uzaktan kumandalı örgütlenmeler inşa edilmiştir. ABD NATO ülkelerinde ve sisteme sıkı olarak bağlanmış diğer ülkelerde işlevsel kumanda merkezleri örgütlemiştir. Bu merkez hükümetin tepesinde ülke istihbarat örgütünün çekirdeğinde, ordu ve polisin içinde ve büyük sermaye çevrelerinde önemli konumları elinde tutan unsurlardan oluşturuluyor. Yer altındaki NATO. Süper NATO ya da Gladio NATO ülkelerindeki gizli hükümettir. Dipnot, yer altındaki NATO yer üstündekinin bütün takım ve taklavatıyla yönetiyordu. Bakınız Adnan Akfırat adı geçen eser. NATO kurulduktan sonra önce İtalya'da oluşturuluyor çünkü komünizm tehlikesi güncel ve yakıcıydı. Gladio Adnan Akfırat'ın deyişiyle NATO'nun yasa dışı çocuğudur. NATO'nun 1949'daki ilk antlaşma metninde gizli bir madde bulunuyor. Buna göre üye olmak isteyen devlet komünizme karşı mücadele edecek bir devlet kuruluşu oluşturmak zorundaydı. Bu örgütün kadroları gizli tutulacaktı ve gizli çalışacaklardı. Üyelik başvurusu ancak bu koşulun yerine getirilmesinden sonra kabul edilecekti. Bu gizli madde gereği NATO içinde gizli bir komite oluşturulmuştu. Üye devletler 6 ayda bir toplanan gizli komiteye delege göndermekle yükümlüydüler. Komitenin dizginleri ABD'nin elindeydi. İşte Gladio NATO'nun gizli ve yasa dışı örgütü olarak böyle kuruldu. Dipnot, Adnan Akfırat adı geçen eser sayfa 146 ve devamı. Gladio'yu özel harp dairesi veya özel kuvvetler komutanlığı ile özdeşleştirmek çok yanlıştır. Bu tür anlayışlar Gladio'yu ABD'den, NATO'dan ve işbirlikçi yönetimlerden koparmış ve bir çeteye veya suç ortağına indirgemiştir. Oysa Gladio bir rejimin, bir devlet ve hükümet sisteminin adıdır ve Gladio'nun toplumsal ekonomik bir temeli vardır. Mafya Gladio Tarikat Rejimi. Gladio'nun siyasal kuruluşu aslında yürütmeden ibarettir. Kuvvetler ayrılığı bütünüyle tasfiye edilmiştir. Kralların mutlak yönetim sistemine dönülmüştür. Süper NATO yürütme merkezli bir sistemdir. Emperyalist kapitalist sistem artık rekabet halindeki çok sayıda sermayedarın hakim olduğu eski kapitalizm değildir. Tekelleşme, mafyalaşmaya dönüşmüştür. Sistem büyük ölçüde büyük tefecilerin, uyuşturucu ve silah mafyasının denetimine geçmiştir. Merkezinde büyük tefeciliğin ve borsacılığın bulunduğu yeraltı sermayesi, sanayi ve ticari sermayesini sistemin kenarlarına sürmüştür. Bu nedenle sistem mafyanın hakimiyeti altına girmiştir. Türkiye'nin 1980 sonrası yöneticilerine, ailelerine ve çevrelerine bakınız, bunlar hızla mafya ilişkileri içine batmış ve tipik mafya ailelerine dönüşmüştür. Kara para yönetimin doruklarını ele geçirmiş ve güdümü altına almıştır. Veya yönetime gelenler bir süre sonra kara para baronlarıyla bütünleşmişlerdir. Kaçakçılık, ihale yolsuzlukları, rüşvet devletin doruklarını sarmıştır. Artık mafya şefleriyle hükümet edenler kol koladır, iç içedir. Mafya babalarının cenazeleri resmi törenlerle, bayraklarla, cumhurbaşkanı çelenkleriyle kaldırılır olmuştur. Mafya düğünleri devlet protokolünün katıldığı resmi merasimlere dönüşmüştür. Ekonomideki mafyalaşma siyasette mafyalaşmayı getirmiştir. Demokrasi, parlamento, çok parti, özgürlükler ve benzerleri çok dar bir çetenin sınırsız diktasını perdeleyen bir tiyatro malzemesi haline gelmiştir. İşte bu mafya orta çağdan ve karanlık dönemlerden kalma ne kadar kurum ve ilişki varsa bunları diriltmiştir ve hakimiyet sisteminin araçları olarak kullanmaktadır. Bugün ABD'den Avrupa ve Japonya'ya kadar sistemin ileri denen ülkelerinde en geri kurumlar hortlatılmaktadır. Tarikatlar hızla toplumu sarmakta, büyücülük, falcılık gibi ilkel toplumlardan kalma faaliyetler yayılmakta, tarikatların toplu intiharına kadar varan acıklı olaylar yaşanmaktadır. Sistem bir bütün olarak mafya, gladio, tarikat sistemidir. Mafya sistemin hakim zümresidir. O nedenle bu sisteme mafyokrasi diyoruz. Dipnot, mafyokrasinin tahlili için bakınız Doğu Perinçek, Mafyokrasi 2. Basım Kaynak Yayınları 2005. Gladio işte bu sistemin siyasal kurumsallaşmasıdır. Tarikatlar ise sistemin toplum içindeki örgütlenme ağıdır. Hükümet dışı kuruluşlar veya sivil toplum kuruluşları, NGO'lar denen örgütlenmeler de büyük ölçüde tarikatlara benzemektedir ve esas olarak Gladio'nun denetimindedir. Gladio'nun bu hakimiyet sistemi ABD merkezlidir ve her ülkede çok dar kitlelerin iktidarı kendi ellerinde toplamaları sayesinde işler. O nedenle sistem yürütme merkezlidir. Parlamentolar, hükümetler ve siyasal partiler son kertede sistemin merkezinin denetimi altındadır. Milli devlet küçülüyor. Özellikle 1980 sonrası süreçte Türkiye'de mafya gladio yönetimi devlet kurumları içinde kendi ağını örmüş, hakimiyet alanını genişletmiş ve Kemalist devrimle kurulan milli devletin kurumlarını zayıflatmış ve tasfiye etmiştir. Mafya gladio aygıtının büyümesi milli devletin küçülmesi anlamına gelmektedir. Bu sürece gladio'nun küresel merkezi açıkça devleti küçültme adını vermiştir ve güdümündeki iktidar sahipleri aracılığıyla bu programını Türkiye'nin hükümet programlarına da yazdırmıştır. Devletin küçültülen ve dağıtılan kurumları şunlardır. Merkez Bankası, kitler, SSK'lar, kamu sağlık sistemi, köy hizmetleri, tarımı destekleyen kurumlar, parasız eğitim kurumları, milli eğitim ve kültür kurumları ile kitle iletişim araçları ve benzerleri. Büyütülen aygıt ise Süper NATO'ya bağlı CIA, Mossad güdümlü istihbarat servisleri, polis içindeki Fethullahçı gladio örgütlenmesi, uyuşturucu ve silah mafyası ve benzerleri. Kemalist devrimin millete hizmet eden halkçı devletçi dönemden kalma kurumları yıkıldıkça devlet içindeki gladio örgütlenmesi büyümektedir. Ergenekon operasyonu bu gladio'nun kanunsuzluğunun boyutlarını sergilemiştir. Sonuç olarak Türkiye'mizde görünürde bir anayasa vardır, parlamento vardır, yürütme organı ve yargı vardır. Bunlar devletin yasal düzenlemeleri ve organlarıdır. Ama bir de Türkiye'nin görünmeyen anayasası vardır. O anayasada iktidarların ABD tarafından atanacağı ve kullanıldıktan sonra deliğe süpürüleceği hükmü yer alır. İşte Türkiye'de uygulanan asıl anayasa budur. Gladio anayasası yürürlüktedir. İktidarı belirleme ve deliğe süpürme yetkisi küresel gladio'ya verilmiştir. Türkiye'de gladio ABD güdümlü gerçek hükümet merkezidir. Hükümet yer altında. NATO ülkelerinin görünüşte hükümetleri vardır. Bu hükümetler büyük masalar çevresinde toplanır, kimi zaman saatler süren uzun görüşmeler yapar ve kararlar alır. Bu mekanizma biraz gerçektir, biraz da tiyatrodur. Ülkenin ABD hegemonyasını ve dünya ölçeğindeki stratejisini ilgilendiren can alıcı kararlar süper NATO merkezinde oluşturulur ve ülkeye dayatılır. Büyük planlar ve operasyonlar özellikle orada kararlaştırılır ve hayata geçirilir. Örneğin ABD İngiliz siyaseti gereği Türkiye ile Yunanistan'ı, Kıbrıs'taki Rum ve Türk toplumunu çatışma içine sokmak mı gerekiyor? 6 Eylül 1955 olayı Süper NATO'da kararlaştırılır ve uygulanır. Başka bir örnek, Süper NATO Türkiye'de 1960'ların sonlarına doğru yükselen halk hareketini bastırmak ve ordudaki Kemalist devrim birikimini tasfiye için 12 Mart 1971 operasyonunu yıllar öncesinden tezgahlar. Yine 1 Mayıs 1977 katliamıyla başlayan Türkiye'yi istikrarsızlaştırma ve 12 Eylül darbesine sürükleme planı Süper NATO'da yapılır ve uygulanır. 1980'lerin 12 Eylül rejimi Süper NATO tarafından yürütülür. 1990'lara doğru Kemalist devrimin kökünü kazıma operasyonu Süper NATO tarafından bütün cephelerde programlanır. Muammer Aksoy'ların, Bahriye Üçok'ların, Turan Dursun'ların, Uğur Mumcu'ların, Ahmet Taner Kışlalı'ların katledilmesi bu programın yalnızca bir alt başlığıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinin 1990 Körfez Savaşı'ndan başlayarak izadan çıkması üzerine Türk ordusuna karşı büyük operasyon Süper NATO tarafından yürütülür. Örneğin bu plan kapsamında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in uçağı düşürülür. Kamuoyu gladio'nun daha çok cinayetleriyle, büyük tertipleriyle ilgilenmiştir. Ancak 1989'da paranın giriş çıkışına kontrolün kaldırılması, 1996'da Avrupa Gümrük Birliği'ne girişle gümrüklerin kaldırılması, tarıma destek akçalarının kaldırılması, devletin küçültülmesi, özelleştirme, milyonlarca işçinin sokağa atılması, sendikalı işçi sayısının hızla azaltılması, sendikaların denetlenmesi, NGO'ların kurulması ve yayılması, harp okullarına Türk subayını yeniden biçimlendirecek eğitim ve kültür uygulamalarının sokulması, toplumun cemaat ve tarikat ağıyla kontrol altına alınması, çeşitli partilerin ve örgütlerin denetlenmesi gibi ekonomiden güvenliğe, eğitimden kültüre kadar bütün temel programları kararlaştıran ve uygulamasını denetleyen merkez Süper NATO'dur. Gladio tek cümleyle gizli hükümettir. Kimileri bütün bunları Süper NATO veya Gladio mu yapıyor diye sormakta ve itiraz etmektedirler. Berraklaşmak için süreçlere ve olaylara şöyle bir göz atmak bile yeter. Türkiye'yi 12 Mart'ta sürükleyen tertipleri kim tezgahlamıştır? Bütün bu olayların bir hedefe doğru planlı olarak yürütülmesi milletçe yaşadığımız gerçek değil midir? 1977 sonrasındaki istikrarsızlaştırma operasyonu ve 12 Eylül darbesi hangi yasal kurumla ve düzenlemeyle açıklanacaktır? Kemalist devrimin modası geçti. Fetvalarıyla başlayan operasyon meydanda değil mi? Bu kanunu TBMM mi çıkardı? Turgut Özal'ların, Tansu Çiller'lerin, Tayyip Erdoğan'ların gözler önünde yürütülen operasyonlarla hükümet koltuklarına oturtulmasını yaşamadık mı? Bütün bu süreçlerin sonunda Türkiye, ABD'nin deliye süpürme yetkisine sahip olduğu manken yöneticiler dönemine girmedi mi? Artık Türkiye'de başbakanlık koltuğunu işgal edenler, kendilerini ABD'nin Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanı olarak takdim etmiyorlar mı? Üstelik görevlerini bu proje kapsamında Diyarbakır'ı merkez yapacağız diyerek açıkça Türkiye'yi parçalamak olarak tanımlamıyorlar mı? Dipnot, Kanal D, Fatih Altaylı'nın Teke Tek programı 15-16 Şubat 2004 gecesi. Milli devlet bütün kurumları ve ilişkileriyle tasfiye olmuyor mu? Ortaya devletimsi veya devletim trak denebilecek dıştan güdülen bir aygıt çıkmıyor mu? Bütün bunlar kendiliğinden mi oluyor? Kim yapıyor? Dikkat edilsin, bu devleti çökertme, vatanı parçalama, milleti bölme ve orduyu etkisizleştirme operasyonuna açıkça sahip çıkan bir yönetim yoktur. Ama bütün uygulamalar devlet kurumları eliyle yürütülmektedir. İşte Gladio'nun esrarı buradadır. Devletin açıkça sahip çıkmadığı fakat devlet eliyle yürütülen operasyonlar ve uygulamalar. Bu operasyonların hep program ve planları olmuştur. İşte o program ve planlar Süper NATO'da üretilir. Hatta genellikle 1000 sayfa civarında olan yıllık planın ABD ve Türk yetkililerin katılımıyla her yıl Haziran aylarında bağlandığını biliyoruz. Peki millet bu yıllık planı biliyor mu? Bilmiyor ama o program, o plan uygulanıyor. Demek ki Türkiye'nin görünürde bir hükümeti vardır ve artık o hükümet, hükümetten başka her şeye benzemektedir. Vitrinde durmaktadır ve bir manken gibi cansızdır. Bir de Türkiye'nin sahici hükümeti vardır. O hükümet görünürde değildir, ancak icraatlarıyla görebilirsiniz. Örneğin Kahramanmaraş, Çorum katliamları, örneğin 12 Eylül darbesi, örneğin Türkiye'nin Turgut Özal'la liberalizasyonu, örneğin Sivas Madımak katliamı, örneğin Rauf Denktaş'ın etkisizleştirilmesi, örneğin Ergenekon tertibi hep o hükümetin marifetleridir. Meclis Jimnastik Salonu. Gladio sistemi yürütme merkezde olduğu için hükümet görüntülerine rastlanıyor. Yasama organının ise görüntüsü bile yoktur. Önemli kanunlar Süper NATO tarafından yapılır, önemsiz kanunlar ise zaten önemli kanunların doğrultusundadır. Gladio sisteminin bütün ülkelerinde parlamentolar hükümetlerin ve siyasal parti oligarşilerinin güdümündedir. Yasama organı seçimleri maskaralığa dönüştürmüştür. Milletvekillerini parti genel başkanları ve çevresindeki dar klik belirler. Yeniden milletvekili olmak da parti yönetici kliklerine biat etmeyi gerektirir. Böylece Gladio sistemi küresel mafyanın denetimindeki çok dar çeteler eliyle partileri ve parlamentoyu denetleme mekanizmasını kurmuştur. Bu mekanizmanın işleyişini ABD'den Almanya'ya kadar Gladio sisteminin bütün ülkelerinden somut örneklerle anlatabiliriz. Bütün Avrupa ve İtalya bilmektedir ki Berlusconi denen manken başbakanı üst üste İtalya'nın tepesine oturtan Süper NATO'dur. Koskoca Fransa'nın başına bile Sarkozy Fransız halkının tercihi olarak değil ABD'nin atamasıyla getirilmiştir. Dipnot, bu saptamayı Avrupa'yı dikkatle izleyen Profesör Doktor Süheyl Batım yapıyor. Bakınız Leyla Tavşanoğlu'nun Batum ile söyleşisi Cumhuriyet 3 Ağustos 2008. NATO içinde tasfiye edildiği söylenen Gladio İtalya ve Fransa'ya lider atamaktadır. Sarkozy, Berlusconi, Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan'ların hallerine ve edalarına televizyon camlarında şöyle bir bakın. Bu kimseler Fransa, İtalya ve Türkiye gibi kökleri gelenekleri olan önemli devletlerin yöneticilerine benziyorlar mı? İşte Gladio sistemin NATO devletlerini bu hallere düşürmüştür. Türkiye'nin 1980 sonrası parlamento tarihine bakalım. Meclis hangi önemli yasayı küresel merkezden bağımsız olarak kendi iradesiyle kabul etmiştir? 12 Eylül 1980'den sonra ülkemizde dünya ekonomisiyle bütünleşme programı uygulandı. Küresel mafya bu programı Türkiye'ye Gladio manşetiyle gerçekleştirdiği Amerikancı 12 Eylül askeri darbesiyle dayattı. 1980'den beri Türkiye'de bütün önemli kanunlar bu programın alt başlıklarıdır. Sistem yaşanan süreç içinde o kadar çıplak hale gelmiştir ki, özellikle Türkiye'nin Avrupa kapısına zincirlendiği 1999 Aralık ayından beri kanunlar açıkça ABD ve AB'den gelmektedir. Uyum yasaları AB ile bütünleşmek için ulusal program, müzakere çerçeve belgesi gibi başlıklar altında Süper NATO merkezinde yapılan yasalar, Türkiye Gladios'un eline verilmekte ve meclisten geçirilmektedir. Bırakalım bu tür Süper NATO organlarında hazırlanan metinleri, ABD, AB, Dünya Bankası ve IMF'den gelen denetçilerin yazdığı raporlar mecliste kanuna dönüştürülmektedir. Bu mekanizma Kemal Derviş'in Türkiye hazinesinin başına oturduğu 2001 yılında rezillik boyutlarında yaşanmıştır. 15 yasa küresel Gladio tarafından Kemal Derviş'in cebine konmuş ve Türkiye'ye yollanmıştır. Şeker kanunu, tütün kanunu, Merkez Bankası kanunu ve diğerleri meclisten geçirilmiştir. Meclis Gladio'nun yaptığı kanunlara el kaldırıp el indiren bir jimnastik salonuna dönüştürülmüştür. Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ikilisinin 1996'da başlatılan bir Gladio operasyonu sonucu Türkiye'nin tepesine oturtulmasıyla sistem oluşum sürecini tamamlamış, mafya, Gladio, tarikat rejimi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargı dışında devletin bütün kurumlarında yerleşmiştir. Parlamento milletten gelen baskıyla 2003 Mart'ındaki tezkere isyanı dışında Gladio'nun tam denetimi altına alınmıştır. Hele Ergenekon operasyonu sonrasında AKP'yi kapatma davası Gladio'nun küresel merkezinin dayatmaları yönünde sonuçlanınca parlamento ayaklar altında kalmıştır. Süper NATO reform süreci adı altında anayasa değişikliklerini ve yeni kanunları Türkiye'nin önüne koymaktadır. Anayasa Mahkemesi Başkanı olduğu söylenen Haşim Kılıç, küresel Gladio'nun AKP'yi ipten kurtaran kararını açıklarken, aynı zamanda uluslararası merkezlerin Türkiye'nin önüne koyduğu anayasanın ve kanunların çıkartılması için nutuklar atmaktadır. Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül de küresel Gladio'nun Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı ve gizli sözleşme hizmetlisi olarak reform sürecinin gerektirdiği yasaları derhal çıkaracaklarını ilan etmişlerdir. Türkiye Gladio'su, Gladio'nun küresel merkezi tarafından her an deliğe süpürülebilecek konumdadır. Ve yasalar da meclis tarafından değil, deliğe süpürülme yetkileri küresel Gladio'nun elinde bulunanlar aracılığıyla çıkartılmaktadır. Manzara utanç vericidir. Türkiye'de onuru olan her yurttaşın başı eğiktir. Ve onursuzlar da bu manzaraların içinde yılışık yılışık gülüşmektedirler. Gladio Türkiye'de meclis diye bir kurum bırakmamıştır. Milletin egemenliğinin sözü bile kalmamıştır. Gladio'nun egemenliği kurulmuş ve kurumlaşmıştır. Yargı baskı altında. Yargı organı Türk Silahlı Kuvvetleri ve üniversite ile birlikte ve özellikle ordudan aldığı kuvvetle küresel Gladio direnmektedir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı AKP'yi kapatma davasında Kemalist devrimin küresel güçler tarafından yıkıldığını cesaretle belirledi. Küresel Gladio derhal Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın üzerine çullandı. Cumhuriyet'in savcılığını Ergenekoncu ilan etti. Aynı süreçte Gladio'nun meclisten geçirdiği türban yasağının kalkmasına ilişkin anayasa değişikliği Anayasa Mahkemesi'nin önüne geldi. Artık savaş Cumhuriyet'in son kalelerini savunma mevzilerindeydi. Yargıtay, Danıştay, Yarsav gibi yargı kurumları birbirini izleyen bildiriler yayımlayarak Cumhuriyet devrimini ve yargısını savundular. Anayasa Mahkemesi de türban kararıyla aynı direnme hattında bulunduğunu ilan etti. Bunun üzerine Gladio yargı organlarına karşı her tür mafya yöntemiyle ve elindeki bilgi kirletme araçlarıyla hayasız ve alçakça bir saldırıya geçti. Bütün Türkiye bunu gözlemledi. Küresel Gladio AKP yönetiminin devam etmesine karar vermişti. Anayasa Mahkemesi'ne bütün milletlerin gözü önünde baskılarda bulundu. Anayasa Mahkemesi bu koşullarda kararı açıkladı. Açıkladı diyoruz, karar verdi diyemiyoruz. Çünkü karar Süper NATO merkezlerinde oluşturulan görüşe ve bazı uzlaşma denen çözümlere göre ayarlanmıştı. Her şeyin hatta 6-5 oylamasının bile küresel ölçekle ayarlandığı medyaya yansıyan yaygın değerlendirmeydi. Hatta kararın açıklanması dahi Anayasa Mahkemesi'ne bırakılmadı. ABD Gladio'sunun seçkin kurmaylarından Mark Paris, AKP'nin kapatılmayacağını, oylamanın 6-5 sonuçlanacağını Haşim Kılıç'tan önce kamuoyuna bildirdi. Kararın içeriği Gladio'nun küresel merkezinin dayatmalarına uygundu. Kararı sevinçle karşılayan veya eleştiren yorumcular bu kararın tarihsel bir uzlaşmanın ürünü olduğunda birleştiler. Uzlaştığı söylenen güçler boy sırasına göre belirtildi. ABD, AB, TSK, Komuta Kademesi, İstanbul Sermayesi. 30 Temmuz 2008 günü Anayasa Mahkemesi kararıyla bir ateşkes ilan edildi. Bu ateşkesin şartları şöyle özetlenebilir. 1. Hükümet ve Çankaya mevzisi ABD'ye bırakılmıştır. Türkiye'nin ABD BOP eş başkanlığı marifetiyle ve Çankaya'ya yerleştirilen ABD ile gizli hizmet sözleşmesi yapan personel eliyle yönetilmesi devam edecektir. 2. AB'ye uyum ve reform süreci adı altında Kemalist devrimin yıkılması programı kararlı olarak yürütülecektir. 3. TSK'nın terfi sistemine dokunulmayacaktır. Soru şudur, 14 Mart 2008 günü AKP'yi kapatma davası bu sonuca ulaşmak için mi açılmıştır? Elbette hedef bu değildi. 14 Mart 2008 günü Cumhuriyet adaletinin arkasında Cumhuriyet'in gücü vardı. Bu güce kuşkusuz Türk ordusu da dahildi. Aradan geçen 4,5 ay içinde ne olmuştur da Cumhuriyet'in iradesi zayıflatılmış ve hatta kırılmıştır? Küresel Gladio'nun tehdit olanaklarını biliyoruz. Etnik çatışma ve gerici kalkışma tehditleri, PKK terörü ve Haçlı irtica kalkışmaları. Sıcak para akışının kontrolü sayesinde Türkiye'nin büyük tefecileri ve borsa üzerinde ekonomik baskılar. Ordunun terfi sistemine müdahale tehditleri. Anayasa Mahkemesi işte o kararı Gladio'nun küresel merkezinin bu dayatma ve baskıları altında verdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın davası kuşkusuz sağlam hukuki gerekçelerle Cumhuriyet'in yasallığına dayanıyordu. Ancak atılan bu yargısal adımın çok önemli siyasal sonuçları vardı. Herkes biliyor ki bu adım ancak güçler dengesi doğru hesap edilerek ve başarı hedefine ulaşma olana güvence altındaysa atılabilirdi. 30 Temmuz 2008 günü ilan edilen ateşkeste tutulan mevziler göstermiştir ki ortada bir hesap hatası vardır ve bu hata Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ait değildir. Görüldüğü gibi Anayasa Mahkemesi AKP kapatma davasındaki kararını yargı süreci sonucu hukuka göre değil siyasal kaygılarla ve kuvvet dengelerine göre verdi. Türkiye bu olayı ilk kez yaşamıyor. AB'den gelen serbest bırakın baskılarıyla PKK güdümlü bölücü partinin yöneticiler hakkındaki yargı kararının hiçe sayılması hatırlarda. Yargı üzerindeki emperyalist baskılar Ergenekon soruşturmasında da pervasızlıkla sergilenmiştir. İstanbul'da denmektedir ki bir başsavcılık vardır. Fakat o başsavcılığa bağlı olduğu sanılan bir savcı bir Ergenekon operasyonu yürütür. Bu operasyonun sonuna kadar götürülmesi talimatları, ordu ve devletin içine girilmesi emirleri, Talat Paşa Komitesi'nin dağıtılması yönlendirmeleri açıkça ABD ve AB'den gelmiştir. İstanbul'un yasal başsavcısı Ergenekon iddianamesini açıklarken ısrarla bu iddianameyle ilgisinin bulunmadığını belirtmiştir. Hatta içeriğini eleştirmiştir. Apaçık görülmektedir ki yasa dışı bir el duruma hakimdir. Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı sık sık bildiriler yayınlayarak Ergenekon savcılığını yalanlamaktadırlar. Ancak sıradan yurttaşlar gibi çırpınmakla kalıyorlar ve Türk ordusu Ergenekon savcısının sızdırdığı psikolojik savaş malzemeleriyle sürekli yıpratılmaktadır. Çünkü Türk devletinin içinde bir gladio vardır ve asıl devlet yetkileri ondadır ve o gladio uzaktan kumandalıdır. Atlantik ötesinden güdülmektedir, süper NATO'ya bağlıdır ve yargı üzerinde de baskısını kurmuştur. 8 maddede gladio. Özetleyecek olursak, 1. Gladio ABD'nin NATO ülkelerini denetleme örgütüdür, mafya gladio tarikat sisteminin küresel hükümetidir. 2. Gladio'nun küresel merkezi NATO ülkelerinin devlet aygıtları içinde kendine bağlı kumanda merkezleri oluşturmuştur. 3. Gladio yasa dışıdır. Daha doğrusu NATO'nun yeraltı aygıtının gizli hukukuna göre çalışır ancak Türkiye Cumhuriyeti hukukuna göre yasa dışıdır. 4. Gladio basit bir operasyon merkezi değil, ülkenin ekonomisinden güvenliğine, eğitim ve kültüründen dış politikasına kadar yön veren hükümet merkezidir. 5. Gladio aynı zamanda NATO üyesi ülkelerin ordularını denetleme ve hizaya getirme veya başka ülkelerin üzerine sürme aracıdır. 6. Gladio hükümetin çekirdeğinden, MIT içindeki CIA Mossad kliğinden, güvenlik kuvvetleri içindeki ABD güdümlü bazı üst düzey görevlilerden, ülke ekonomisini elinde tutan holding sahiplerinden, sistemin tepelerindeki mafya tarikat ve cemaat liderlerinden ve bazı etkin medya patronlarından oluşur. Gladio'nun bu kadrosu işlevseldir. Yürütülen işin gereklerine göre kilit konumlardaki kimseler mekanizmaya alınmaktadır. Dipnot, Erol Mütercimler, Ergenekon ABD gözetiminde Türkeş ve Sunalp kurdu. Bütün yönleriyle Susurluk Kaynak Yayınları İstanbul Haziran 1998 sayfa 50. 7. Gladio'ya karşı mücadele bir iktidar mücadelesidir. Çünkü Gladio bir mafya kuruluşu veya çete değildir. Ülkenin gerçek hükümetidir. O nedenle Gladio'ya karşı başarı Gladio iktidarına son vererek kazanılır. 8. Gladio'ya karşı mücadele Atlantik sistemine karşı mücadeledir. Gladio'nun kökünü kazımak için ABD ve NATO'ya olan bağlardan kurtulmak gerekir. Bir NATO bilançosu Kemalist devrimin yıkımı. Türkiye'yi yönetenler 1945'ten sonra küçük Amerika olacağız hedefini ilan ettiler. ABD'ye bağımlılığın belirlediği yeni dönemin bu programını ilk kez İsmet Paşa hükümetinin genç bakanı Nihat Erim böyle formülleştirmişti. Daha sonra DP liderleri de Türkiye'yi küçük Amerika yapacağız hedefini benimsedi ve uyguladılar. Türkiye özellikle 1980 askeri darbesinden sonra küçük Amerika olma yönünde sürüklendi. Mafya, gladio, tarikat rejimi bu küçük Amerika sürecinde kuruldu. Bazı yurtseverler veya milliyetçiler bugün oluşan sistemden dehşete düşmekle birlikte Türkiye'nin 1945 sonrasında ABD ile işbirliğine gitmesini ve NATO'da yer almasını hala savunabilmekteler. Oysa Kemalist devrimin yıkıma uğramasının temel nedeni Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı sonrasında emperyalizme bağlanmasıdır. Kemalist devrim ancak millet egemenliğini koruyan bağımsız milli devletle sürdürülebilir ve tamamlanabilirdi. ABD ile işbirliği ve NATO Kemalist devrimin yıkımını getirmiştir. Küçük Amerika çizgisine girmenin Sovyet tehdidiyle haklı gösterilmesi de Küçük Amerika sürecinin bir olgusudur. Türkiye pekala Yugoslavya, Hindistan ve komşu Orta Doğu ülkeleri gibi iki süper devletin denetimi dışında bağımsız bir yolda ilerleyebilir ve Kemalist devrimden vazgeçmeyebilirdi. Atatürk'ün vasiyeti buydu. Türkiye için güvenlik Kemalist devrimin güvenliğidir. Kemalist devrimin yıkımını getiren herhangi bir yöneliş güvenlikle açıklanamaz. Nitekim Türkiye NATO döneminde ABD'nin güvenlik sisteminin bir aleti haline getirilmiş ve kendi devriminin güvenliğini feda etmiştir. Kemalist devrimin ABD işbirliğine feda edilmesi en sonunda Türkiye devletinin varlığını, milletin bütünlüğünü de tehlikeye atmıştır. Dahası bu sürecin sonunda Türkiye'nin NATO müttefikleri Türk ordusunun direnme yeteneğini yok etmeye yönelik uygulamalarıyla gerçek emellerini ortaya koymuşlardır. ABD 24 ülkeyle birlikte Türkiye'yi parçalamayı da amaçlayan Büyük Orta Doğu projesini açıklamış ve haritasını Roma'daki NATO toplantısının duvarına yansıtmıştır. Bu gerçekler karşısında ABD güdümlü Gladio'ya karşı Türkiye'yi savunmada tutarlı olmak için arkada kalan 60 yıllık ABD'ye bağlanma sürecine cepheden tavır almak gerekir. Buna bağlı olarak NATO çerçevesi içindeki MİT, Seferberlik Tetkik Kurulu ve Özel Harp Dairesi eksenindeki birçok tecrübe hangi vatansever niyetlerle yaşanmış olursa olsun nesnel olarak Türkiye'yi çöküşe sürükleyen sürecin etkenleri arasında yer almışlardır. Bütün bu sürecin Sovyet tehdidiyle haklı gösterilmesi bugünkü yıkım karşısında artık geçersizdir ve büyük bir tarihsel aldanmadır. Cehennemin yolları da iyi niyetin taşlarıyla döşenebiliyor. Gladio'nun tarihçesini incelediğimiz zaman bu konudaki değerlendirme somut temele dayanacak ve herkesi ikna edecektir.